Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Marjorie Kelly'nin Owning Our Future, yani Geleceğimize Sahip Çıkmak adlı kitabı, ekonomi ve kamu politikası alanında yazılmış, mülkiyet biçimlerinin toplumsal sonuçlarını inceleyen bir çalışmadır. Kelly, ekonomik sorunların yalnızca piyasa kuralları, yöneticilerin niyetleri ya da tüketici tercihleriyle açıklanamayacağını savunur. Ona göre asıl belirleyici unsur, şirketlerin ve üretken varlıkların kime, hangi amaçla ve hangi kurallarla ait olduğudur. Kitap, kısa vadeli finansal getiriyi önceleyen çıkarıcı mülkiyet düzenini, topluluğun ve gelecek kuşakların yaşam koşullarını korumayı amaçlayan üretken mülkiyet anlayışıyla karşılaştırır. Yazar, kooperatifler, çalışan mülkiyeti, vakıf mülkiyeti ve topluluk mülkiyeti gibi modelleri farklı ülkelerden örneklerle ele alır. Amaç, kapitalizm ile devletçilik arasında basit bir tercih önermek değildir. Daha çok, ekonomik kurumların tasarımının demokrasi, eşitsizlik, çevre ve yerel dayanıklılık üzerindeki etkisini görünür kılmaktır. Bu nedenle kitap, ekonomik düzeni mülkiyet mimarisi üzerinden yeniden düşünmeye çağıran analitik bir incelemedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, ekonominin görünmeyen altyapısı olarak mülkiyet, Kelly'nin temel önermesi, mülkiyetin teknik ve ikincil bir hukuk konusu olmadığıdır. Mülkiyet, bir işletmede karar alma yetkisinin kimde toplanacağını, karın kimlere dağıtılacağını,
riskin kimler tarafından taşınacağını ve kurumun zaman ufkunun ne olacağını belirler. Hissedar değerini en üst düzeye çıkarma hedefiyle kurulan bir şirkette,
yöneticiler çoğu zaman ücretleri baskılamaya, maliyetleri çevreye ya da topluma aktarmaya ve uzun vadeli yatırımlar yerine hızlı finansal sonuçlara yönelmeye teşvik edilir.
Kelly, bu davranışların yalnızca ahlaki kusurlardan doğmadığını, kurumsal tasarımın öngörülebilir sonuçları olduğunu vurgular. Bu bakış, Türkiye açısından aile şirketleri, kamusal varlıklar, tarımsal üretici birlikleri ve belediye iştirakleri tartışılırken de önemlidir. Bir kurumun sahibiyle kararlarından etkilenen çalışanlar, müşteriler ve yerel halk arasında bağ zayıfsa, ekonomik başarı dar, bir kesimin kazancıyla ölçülebilir. Kitap, mülkiyet sorusunu kimin ne kadar pay aldığı meselesinin ötesine taşır. Asıl soru, kurumun hangi amaca hizmet etmek üzere kurulduğu ve bu amacı değiştirme gücünün kimde olduğudur. İkinci olarak, çıkarıcı mülkiyet ile üretken mülkiyet arasındaki fark, kitabın ayırt edici kavram çifti çıkarıcı ve üretken mülkiyettir. Çıkarıcı mülkiyet, işletmenin yarattığı değeri mümkün olan en yüksek hızla sahiplerine aktarmaya odaklanır. Bu yapı, borçlanma, varlık satışı, iş gücü maliyetinin azaltılması ya da doğal kaynakların aşırı kullanımı yoluyla kısa süreli kazanç üretebilir. Ancak Kelly'ye göre bu kazançların bir bölümü, şirket bilançosunun dışında kalan çalışanlar, topluluklar ve ekosistemler tarafından ödenir. Üretken mülkiyet ise değeri çekip almak yerine değerin yeniden üretilmesini sağlayacak koşulları korumayı hedefler. Burada karlılık reddedilmez. Fakat kar işletmenin tek amacı ve tek ölçütü sayılmaz. Yeterlilik, dayanıklılık, toplumsal fayda ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk tasarımın parçası haline gelir. Bu ayrım, her kooperatifin otomatik olarak iyi, her yatırımcı şirketinin otomatik olarak kötü olduğu anlamına gelmez. Kelly'nin iddiası daha yapısaldır.
Sahiplik hakları, kurumun amacıyla ve etkilediği kesimlerle uyumlu hale geldikçe, sürdürülebilir davranışın ortaya çıkma ihtimali artar. Kitap böylece etik tüketim ya da gönüllü sosyal sorumluluk yerine kalıcı kurallara odaklanır. Üçüncü olarak, demokratik denetim, açık üyelik ve topluluk bağı Kelly, üretken mülkiyet modellerinde tekrar eden bazı tasarım ilkeleri saptar. Bunlar arasında açık üyelik, demokratik üye denetimi, kooperatifler arası işbirliği, topluluğa karşı sorumluluk ve sürdürülebilirlik öne çıkar.
Bu ilkeler, mülkiyetin yalnızca sermaye koyanlara ayrıcalık vermesini sınırlamayı amaçlar.
Örneğin demokratik denetim, kararların sadece büyük sermaye payına göre değil, üyelik ve katılım temelinde alınmasına imkan verir.
Böylece üretici, çalışan ya da kullanıcı şirketin edilgen tarafı olmaktan çıkar. Açık üyelik ise, uygun koşulları taşıyan kişilerin kuruma katılımını kolaylaştırarak kapalı çıkar gruplarının oluşmasını engellemeyi hedefler. Kooperatifler arası işbirliği ilkesi de tek tek işletmelerin piyasada yalnız kalması yerine finansman, tedarik, eğitim ve pazarlama alanlarında ortak kapasite kurmasına dayanır.
Kitap,
bu ilkelerin idealist sloganlar olmadığını, kurumların ekonomik ömrünü uzatabilecek yönetişim araçları olduğunu gösterir. Yine de demokratik yapıların zaman, bilgi ve katılım gerektirdiği açıktır.
Üye ilgisi zayıfladığında veya yönetim profesyonelleşip tabandan koptuğunda amaç ile uygulama arasında mesafe açılabilir. Kelly'nin çerçevesinin değeri, demokrasiyi soyut bir değer değil, ekonomik gücü dengeleme yöntemi olarak ele almasıdır. Dördüncü olarak, dünyadaki örnekler. Alternatiflerin uygulanabilirliğini sınar, Owning Our Future, teorik bir mülkiyet manifestosu olmanın ötesine geçmek için çeşitli işletme örneklerine başvurur.
Kelly, Massachusetts'te topluluk sahipliğindeki bir rüzgar enerji tesisini, Mane'de bir ıstakoz kooperatifini, Londra'da çalışanların sahip olduğu büyük bir mağaza zincirini, Danimarka'da vakıf mülkiyetindeki bir ilaç şirketini ve Wisconsin'de çiftçi sahipliğindeki bir süt ürünleri kuruluşunu inceler.
Bu örneklerin ortak noktası, işletme mülkiyetinin, yatırımcıların kısa vadeli çıkışına tamamen bağlı olmamasıdır.
Farklı modellerin farklı sorunlara cevap verdiğini görmek de önemlidir.
Topluluk mülkiyeti, yerel bir enerji yatırımının gelirini ve karar hakkını bölgede tutabilir. Çiftçi kooperatifi, üreticilerin pazarlık gücünü artırabilir.
Çalışan mülkiyeti, emek ile sermaye arasındaki ayrımı yumuşatabilir.
Vakıf mülkiyeti ise, şirketin kontrolünü miras yoluyla ya da borsadaki el değiştirmelerle savrulmaktan koruyabilir.
Kelly bu kurumları kusursuz örnekler diye sunmaz. Her birinin finansman, rekabet, yönetim ve ölçek sorunları vardır.
Buna rağmen örnekler, alternatif mülkiyet biçimlerinin küçük ve geçici denemelerden ibaret olmadığını gösterir.
Kitabın kanıt gücü, soyut bir gelecek vaadinden çok, halen işleyen kurumların karşılaştırılmasından gelir.
Son olarak, sistem değişimi,
iyi niyetli şirket davranışından neden daha kalıcıdır, Kelly?
Kariyerinin erken dönemlerinde etik iş insanları ve sorumlu yatırımcıların değişim yaratabileceğine inanmış olsa da,
kitabında gönüllü iyileştirmelerin sınırlarını vurgular.
Bir şirket yöneticisi çevresel veya sosyal açıdan duyarlı davranmak istese bile, şirketin mülkiyet yapısı sürekli kısa vadeli getiri talep ediyorsa, bu tercih kırılgan kalabilir.
Rekabet baskısı, borç yükü ve hissedar beklentileri, iyi niyetli uygulamaları geri plana itebilir.
Bu nedenle yazar, işletme davranışını değiştirmek için yalnızca sertifikalara, bağışlara veya marka söylemine güvenmenin yeterli olmadığını savunur.
Kalıcı dönüşüm, kimin oy hakkına sahip olduğu, kimin kâr aldığı,
varlıkların satılıp satılamadığı ve kuruluş amacının nasıl korunduğu gibi kurallarda gerçekleşmelidir.
Bu yaklaşım, ekonomik reformu günlük yönetim tercihleri yerine anayasal nitelikte bir kurum tasarımı sorunu olarak ele alır.
Bununla birlikte kitap, üretken mülkiyeti bütün ekonomik sorunları tek başına çözecek bir araç olarak konumlandırmaz.
Vergi politikası, rekabet hukuku, finansmana erişim ve demokratik kamu kurumları da belirleyicidir.
Kelly'nin katkısı, bu alanlardaki tartışmalara mülkiyetin çoğu kez ihmal edilen etkisini eklemesidir.
Oker, şirketlerin sonuçlarını değerlendirmek için sadece ne ürettiklerine değil, nasıl sahiplenildiklerine de bakmayı öğrenir. Sonuç olarak, Owning Our Future.
Ekonomi politikası ile ilgilenen genel okurlar, kooperatifçilik ve çalışan mülkiyeti üzerine düşünenler, sosyal girişimciler,
yerel kalkınma çalışanları ve şirket yönetişimi tartışmalarını takip edenler için özellikle yararlı bir kitaptır.
Akademik iktisat eğitimi gerektirmeden, şirket mülkiyetinin soyut görünen hukuki ayrıntılarının gündelik hayatı nasıl etkilediğini açıklar.
Okur, eşitsizlik, finansal kırılganlık ve çevresel baskı gibi sorunları yalnızca piyasa başarısızlığı olarak değil,
kurumların amaç ve denetim yapısıyla bağlantılı biçimde değerlendirebilir.
Pratik açıdan kitap, bir kooperatifin,
çalışan ortaklığının veya topluluk girişiminin hangi yönetişim ilkeleriyle daha dayanıklı olabileceğine dair düşünme araçları sunar.
Entelektüel olarak ise, kapitalizm ile devletçilik arasındaki alışılmış ikiliğin yetersizliğini gösterir.
Benzer sürdürülebilirlik ya da sorumlu iş dünyası kitaplarından ayrıldığı nokta, tüketici tercihlerine, kurumsal hayırseverliğe veya bireysel liderliğe ağırlık vermemesidir.
Kelly, daha derindeki soruya yönelir, ekonomik varlıkları kim kontrol eder ve bu kontrol hangi amaç için kullanılır?
Ayrıca savını yalnızca eleştiriyle kurmaz, farklı ülkelerde işleyen mülkiyet modellerini karşılaştırarak somutlaştırır.
Bu yaklaşım, kitabı ne kolaycı bir çözüm reçetesine ne de yalnızca mevcut düzenin eleştirisine indirger. alternatiflerin sınırlarını kabul ederken, mülkiyet tasarımının ekonomik gelecekte merkezi bir rol oynayabileceğini savunan dengeli bir çerçeve sunar.
Destek olmak isterseniz Marjorie Kelly kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.